Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 İsven 1399 Hicri Kameri 23 Recep 1442 ve miladi 7 Mart 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tanyeri Haber İnternet Portali Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cahit Kılıç ile Papa Francis'in Irak ziyareti üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, sallan turlar koronavirüs sonrası döneminde turizmin canlanması için çözüm, İslam dininde çocukta ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa'nın Bercam'la ilgili pasif tutumuna son vermesi gerektiğine vurgu yaptı. İran ve İrlanda Dışişleri Bakanları görüştüler. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 93 kişi daha yaşamını yitirdi. Papa Francis, Musul ziyareti sırasında yaptığı açıklamada barış savaştan daha güçlüdür vurgusu yaptı. Erdoğan, kimsenin toprağında gözümüz yok dedi. Han Yunus açıklarında Filistin 3 balıkçı şehit oldu. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüşmesinde Avrupa'dan Bercam'a yönelik pasif tutumuna son vermesini istedi. Bugün Tahran'a gelen İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney'i kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika'nın önceki yönetimine konseyin kararnamesini ihlal ettiği için uygun tepki vermesi gerekirdi dedi. Amerika terör devletinin İran milletine dayattığı illegal yaptırımlar ve azami baskı politikaları başarısızlıkla sonuçlanması ve Amerika'nın yeni yönetimi de bu gerçeği itiraf etmesini işaret eden Ruhani, İran'da Bercam adı ile anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasının yeniden uygulanabilmesi, Amerika'nın tüm yaptırımlarını kaldırması ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti, Bercam Anlaşması'na bağlı kalan ve anlaşmayı koruyan ve bunun için bedel ödeyen tek taraf olduğunu, fakat bu durum bu şekilde devam edemeyeceğini de vurguladı. Tahran yönetimi İslam Şura Meclisi'nin çıkardığı yasaya göre ek protokolü gönüllü olarak uygulamayı askıya aldığını kaydeden Ruhani, buna karşın İran hala Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği yapmakla kararlı olduğunu ifade etti. Ruhani şöyle ekledi, İran İslam Cumhuriyeti Amerikan yönetimi illegal yaptırımlarını kaldırdığı ve tehdit ve baskı politikasından el çektiği takdirde hemen Bercam Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirecektir. Görüşmede İrlanda Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Bercam Anlaşması'ndan çekilmesi tarihi hata olduğunu belirtti.
Bugün öğle saatlerinden önce İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani tarafından kabul edilen İrlanda Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile ikili ve bölgesel konuları ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin de katıldığı bu görüşmede nükleer anlaşma meselesi ele alınırken ikili ilişkiler ve uluslararası son gelişmeler ele alındı.
Zagire'nin avukatı İran-İngiltere çifte vatandaşı olan Nazenin Zagire'nin serbest bırakıldığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Mahkemesi tarafından ülke güvenliğine karşı suç işlediği için 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Nazenin Zagire'nin avukatı Hüccet Kermani, müvekkilinin önceki mahkumluğunun bugün sona erdiğini ve Zagire'nin serbest bırakıldığını duyurdu. Kermani Zagire'nin ayağındaki bilek kelepçesinin bir senenin ardından bugün çözüldüğünü bildirdi. Thomson Reuters medya grubunda bir proje müdürü adı altında İran'da faaliyet yürüten Nazenin Zagire 3 Nisan 2016 gözaltına alınmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte 93 vatandaşın daha koronadan yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8010 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybını 60.687'ye, vaka sayısının da 1.689.692'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.795'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.442.198'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 117 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı ise 2.601.000'i geçti.
Devre Muhafızları Genel Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami, İran'ın besici, gönüllü seferberlik düşüncesi ve gençlerin çabası ile dünyanın teknoloji alanında ileri hattını fethedeceklerini belirtti. Bugün Tahran'da Amerika'nın eski casusluk yuvasında bilgi tabanlı firmaların katılımı ile düzenlenen etkinliği ziyaret eden Komutan Selami, BESİC'de esas amaçlarının bilim ve teknoloji yolunda öncülüğü elde etmek olduğunu belirtti. Tuğgeneral Selami dünya ülkeleriyle bilim ve teknoloji rekabetinde kendilerine ileri hatta ulaşmak için kararlı olduklarını belirterek yakında bu büyük amaç ve ülkenin İranlı gençler ve bilim insanlarının gayretiyle gerçekleşeceğini temenni etti.
Papa Francis, Musul ziyareti sırasında yaptığı açıklamada kardeşliğin katliamdan ve barışın savaştan güçlü olduğunu belirtti. Irak'a tarihi ziyaret düzenleyen Papa Francis, 3. günde IŞİD'in yükselişinin simgesi olan Musul'un ve Iraklı isyanların en büyük kenti Karakuş'un acılarına kulak verdi. 2017'deki kurtarma harekatı sırasında korkunç bombardımanla enkaza dönen eski şehrin yıkıntıları arasında duygulandığı gözlenen Papa, şehrin tüm ölüleri için dua ettiğini belirtti. Süryani, Katolik, Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Keldanilerden geriye kalan 4 tarihi kilisenin yıkıntılarının çevrelediği meydanda kurulan platformda konuşma yapan Francis, uygarlığın beşiği olan bu ülkenin böylesine barbar bir darbe yemiş olması, antik mabetlerin yıkılması, Müslüman, Hristiyan, Ezidi binlerce kişinin terörizmle zalimce yok edilmesi, daha nicesinin zorla yerinden edilmesi veya öldürmesi nasıl bir mezalimdir, dedi. Konuşma metninden ayrılarak IŞİD'in elinde katliden tecavüz edilen, kaçırılıp köle olarak satılan Ezidi halkına özel vurgular yapan Papa, ancak bugün kardeşliğin kardeş katilliğinden daha dayanıklı olduğunu, umudun nefretten daha güçlü olduğu, barışın savaştan daha güçlü olduğu inancımızı yeniden teyit ediyoruz diye devam etti. Papa, Musul'un ardından Erbil'e geçerek burada Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.
İran'dan Siyonist rejime sert uyarı geldi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Siyonist rejim eğer fazla hata yaparsa İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin tek bir işaretiyle Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz dedi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi bugün katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında gücün zor dilinden başka hiçbir şey anlamadığını ve gücü olmayanların zayıf kalacağını söyledi. İran'ın bölgesel ve direniş ekseni dahil olmak üzere farklı güç boyutlarına sahip olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan'daki direniş grupları İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşak gücünün meyvesidir ve Siyonist rejim bu meyveyi iyi tatmıştır dedi. İran İslam devrimi zaferinden sonra Siyonist rejimin uğradığı yenilgilere atıfta bulunan Tuğgeneral Hatemi, Siyonist rejim İslam devrimi zaferinden önce her gün daha fazla toprak işgal ediyordu. Ancak devrimin zaferinden itibaren tüm gelişmeleri durduruldu ve bölgede artık hiç kimse onları istemiyor. Kendileri de bunu iyi biliyor. Dolayısıyla etraflarına duvar örmek zorunda kalmışlardır değerlendirmesini yaptı. Tuğgeneral Emir Hatemi, Siyonist rejim yetkililerinin İran'a yönelik tehditlerine değinerek, bu rejim yetkilileri bazen çaresizlikten İran'ı tehdit ederek ağızlarında büyük laflar çıkarıyorlar. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei, Siyonist rejimden aynı açıklamaların geldiği yıllarda şunları kaydetmişti. Siyonist rejimin yetkilileri zaman zaman bizleri askeri saldırıyla tehdit ediyorlar. Siyonist rejim İran'ın asıl düşmanı olacak düzeyde ve İran ile boy ölçecek güçte değildir. Onlar kendileri de biliyor ve eğer bilmiyorsa bilsinler ki bir hata yaparlarsa İran İslam Cumhuriyeti Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir edecektir. Devrim liderinin bu emri bizim planımız haline gelmiştir ve Siyonistlere sözlerine bile dikkat etmelerini tavsiye ederim diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran merkezli 149 öğrenci teşkilatı Türkiye gazetesinin şiirlere yönelik hakareti ve tehrikacı girişimini şiddetle kınayarak Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan bu olayın sorumlularını cezalandırmasını istediler. İran merkezli 149 öğrenci teşkilatı ortak bir mektup imzalayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye gazetesinde şiirlere hakaret edenleri cezalandırması çağrısında bulundular. İranlı öğrenci oluşumları ortak mektupta Türkiye gazetesine bu çirkin eylemini şiddetle kınayarak bu eylemin provokatif olduğunun altını çizdiler. İranlı öğrenci oluşumları ayrıca bu tür ihanetin Şii ve Ehli Sünnet dahil İslam'ın muhtelif mezhepleri arasındaki birliği sarsmayacağının altını çizdiler. Türkiye gazetesinin dünkü sayısına yer alan bulmaca ekinde skandal bir soru yer aldı. Bulmacada sapık bir mezhep sorusuna 3 harflik boşluk bırakıldığı görüldü. Türkiye gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Kapan, Halk TV konuyla ilgili sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı. Bahse konu bulmacada dikkatsizlikle istenmeyen bir ifade kullanılmış. Bu konuda ilgili arkadaşlara gerekli ikaz yapılmıştır. Bu ifadenin kullanımında özel bir kasıt yoktur. Fethullahçıların Zaman gazetesinde 1980'lerin sonunda yer alan bir kare bulmacada aynı şekilde sapık bir mezhep sorusu sorulmuş. Yanıt olarak da Alevilik verilmişti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesiyle bugüne kadar yapılmış en uzak menzil atışının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Mavi Vatan 2021 tatbikatında Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracından SİHA MAM-L füzesiyle bugüne kadarki en uzun menzili atışın yapıldığını ve hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesiyle su üstü hedefine bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir ülkenin denizinde, toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece vatanımızı ve haklarımızı korumak istiyoruz, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Akdeniz'de düzenlenen Mavi Marmara tatbikatına canlı olarak bağlandığı konuşmada, Ankara'nın bölgede hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirterek ülkesinin Karabağ işgalini son bulması üzerindeki rolüne vurgu yaptı. Türkiye tek hedefinin kendi hakları ve topraklarını korumak olduğunu söyleyen Erdoğan, defalarca kimsenin egemenlik hakkını çiğnemek peşinde olmadıklarını kaydetti. Erdoğan sözlerinin devamında atılan adımların asla yayılmacı düşüncesi anlamına gelmediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biz yerel seçimlerde Mart'ın sonuna kadar Mart'ın sonu bahar olacak demiştik. Mart'ın sonu bahar oldu. İnşallah sonbaharda seçim kararı alırlar da Mart'ın sonu bahar olur diye dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Meclisi'ne getirilen dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili gerçekten sağlıklı, tutarlı, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaate göre bir yargı düzeni olursa dokunulmazlığı kaldırırsınız. Böyle bir ortamda eğer siz dokunulmazlığın kaldırılmasına evet derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz derken, erken seçim ihtimaline ilişkin de inşallah sonbaharda seçim kararı alırlar da Mart'ın sonu yine bahar olur ifadesini kullandı. KRT Televizyon özel yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıtlayan Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin insan hakları eylem planının açıklandığı gün yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Bahçeli Erdoğan'a teslim almış vaziyette, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılsın demesi ve Erdoğan'ın da bu konuda hiçbir yorum yapmaması ilginç. Neden Anayasa Mahkemesi kapatılsın? Erdoğan demesi gerekir ki Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması asla söz konusu olamaz. Erdoğan söylemedi diyelim, en azından partinin sözcüleri açıklama yapabilir. Erken seçim ihtimaline ilişkin soruyu da yanıt veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Biz yerel seçimlerde Mart'ın sonu bahar olacak demiştik. Mart'ın sonu bahar oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Özbekistan Turizm'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abdulhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi olan Bekar ve Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosu Salih Caner'in katılımlarıyla düzenlenen Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde konuştu. Törende konuşan Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun açılışını geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından birlikte duyurulduğunu anımsattı. Semerkant'ta da ilk başkonsolosluk açma kararını Türkiye'nin aldığını, ancak kardeş Kazakistan'ın kızı bir süre önce Semerkant'ta başkonsolosluk açtığını belirten Çavuşoğlu, tabii ki Özbekistan'da her bir misyonumuz önemlidir ama medeniyetimizin kadim şehri Semerkant'ta bu misyonun açılmasının anlamı büyüktür değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, Özbekistan'la ilişkilerin stratejik düzeye çıkarıldığını anımsatarak, yarınki görüşmede aynı zamanda zirve hazırlığının da yapılacağını söyledi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçı teknelerinden birinde bu sabah meydana gelen patlama sonucu 3 balıkçının şehit olduğu bildirildi. Filistin İnformasyon Merkezi muhabirinin edindiği bilgiye göre Gazze'deki balıkçılar sendikası başkanı balıkçıların şehit olduğu bilgisini teyit etti. Şehit balıkçıların naaşlarının Han Yunus'taki Nasır Hastanesi morguna götürüldüğü belirtildi. Filistin İçişleri Bakanlığı balıkçıların ölümüne yol açan patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu arada işgal güçleri bu sabah Gazze kenti açıklarında Filistinli balıkçı teknelerine ve Han Yunus kentinde çobanlara ve tarım arazilerine ateş açtı. Zira kaynaklardan edinilen bilgiye göre işgal donanmasına ait hücum botlar Gazze kentinin kuzeybatısındaki Es-Sudaniye bölgesi açıklarında sahilden 3 mil uzaklıkta avlanan balıkçı teknelerine ateş açtı ve tazyikli su sıktı. İşgal güçlerinin açtığı ateş sonucu teknelerden birinde hasar meydana geldi ve balıkçıların avlanmayı bırakıp sahile geri dönmek zorunda kaldıkları kaydedildi. Han Yunus kentinin doğusunda da sınır bölgesinde görevli işgal askerlerinin sınıra yakın tarım arazilerine ve bölgede hayvanlarını otlatan çobanlara taciz ateşi açtığı ifade ediliyor.
Sırada bültenimizin son haberi var. Yemen ordusu ve halk güçleri Mağrib'de askeri üstünlük sağlayıp vilayeti kendi kontrol altına almak üzereyken Suudi koalisyon savaş uçakları bugün Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Mağrib'de Ensarullah güçleri tarafından ağır yenilgiye uğratılan Suudi koalisyon savaş uçakları bugün başkent Sana'yı bombaladı. Saldırının olası kayıp ve hasar hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. Yemen ordusu ve Ensarullah güçlerinin Mağrib'de askeri üstünlük elde edip Suudi Arabistan'ın toprak derinliğindeki hedeflere yönelik füzeli ve İHA'lı saldırı gerçekleştirdiği bir sırada Suudi savaş uçakları Sana'yı bombaladı. Yemen birlikleri dün 6 adet Kasıf K2 İHA'sıyla Suudi Arabistan'ın Abha ve Hamis Masjid bölgelerindeki askeri mevzilerini bombalamıştı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Aliyev'in İran'ın Karabağ'ın yeniden inşa sürecine katılmasına yeniden vurgusu başlığını taşıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kez daha İran'dan Karabağ'ın yeniden inşa sürecine katılmasını istedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliğinde sanal şeklinde düzenlenen 14. Eko Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Ermenistan ile barış anlaşması sonrasında oluşan fırsatları işaretle İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere komşu ülkelerle ekonomik işbirliğinin bölgenin lehine olacağını belirterek şöyle dedi. Tahran'ın Bakü'ye Karabağ'ın yeniden inşasına yardım ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bundan önce de İran İslam Cumhuriyeti'ni işgalden kurtarılan Karabağ'ın yeniden inşa sürecine katılmaya çağırmıştı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de işgalden kurtarılan bölgelerinin inşa sürecine katılması bu ülke yetkilileri için büyük önem arz ediyor. Azerbaycan'ın Müslüman halkı Bakü yönetiminin Siyonist rejim ile ilişkilerinin gelişmesinden rahatsız olduğu kadar İran ile Bakü'nün münasebetlerinin güçlenmesini de istiyorlar. Aslında İran'a Müslüman Azerbaycan halkı ve hükümetine Karabağ münakaşası sonrasındaki yardımları İlham Aliyev yönetimini İran'ı Karabağ'ın yeniden inşası için artan biçimde teşvik ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan ve Rusya liderleri arasında 9 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Karabağ'ın işgalden kurtarılan kentlerinin modern şehircilik şartlarına uygun biçimde yeniden inşa edileceğini söylemişti. İran'ın Karabağ'ın yeniden inşası, modernizasyonu ve kalkınması için kesinlikle teknik bir sorunu yok. Böylelikle karavan, İranlı uzmanlar, şirketler ve müteahhitler tarafından yeniden inşası için zemin hazır hale gelmiş bulunuyor. Öte yandan inşaat ve geliştirme şirketlerinde de yüksek bir kapasiteye de İran sahiptir. Dolayısıyla Karabağ ekonomik nedeniyle daha fazla tanıdıklık, iki ülke arasındaki yakınlık ve benzeri için İranlı şirketlere ve müteahhitlere yeniden inşa etmek için kullanmanın Azerbaycan'ın çıkarına olduğu söylenebilir. Bu aynı zamanda İran'ın da çıkarına, çünkü Azerbaycan'ın yeniden inşasında kullanabileceğimiz fırsatlarımız ve kapasitelerimiz var. İran'ın altyapı geliştirmede zaman gücünü ile geliştirme aşamasında olan teknoloji, prosedür ve modelleri de mevcut. Daha da önemlisi İran inşaat malzemelerini çimento, çelik, inşaat demiri, alüminyum ve daha birçok malın üreticisi. Bu nedenle İran'ın Azerbaycan'ın yeniden inşası için varlığı bu ülke için daha düşük bir maliyet demektir. İran aynı zamanda ağır ve hafif taşıt üreticisidir. İranlı şirketler ve müteahhitler doğrama, üst yapı ve altyapı açısından da bölgede benzersizdir. İran'da modern bina ve evler inşa eden firmalar, komşu ve dost ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılan bölgelerinde faaliyet için hazırdır ve 8 yıllık savaş sonrası İran'da modern tesis ve binalar inşa eden aynı firma ve şirketleri bu değerli deneyimlerini de kardeş ülke Azerbaycan ile de paylaşacaktır. Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri de İran'daki avantajlar ve olanaklardan Karabağ'ın yeniden inşası için en iyi şekilde yararlanacaktır. Demek ki bu girişimlerden de her iki komşu ülke kazanan taraf olacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Papa Francis'in Ayetullah Sistani ile bir araya gelmesi etrafında. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Necef'te Iraklı büyük taklit merciği Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi. Görüşmede dünya ülkeleri liderlerinin akla sığınarak savaş ve şiddetten sakınmaları gerektiği vurgulanırken, dini ve ruhani liderlerin bu tür acılara son vermedeki rolleri ele alındı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak bugün Necef'e geçti. Necef Havaalanı'nda Necef Valisi Louis El-Yasser tarafından karşılanan Papa Francis, Irak'ta Şiilerin büyük din merciği Ayetullah Ali Sistani'nin evine gitti. Ayetullah Sistani'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmedeki liderin insanlığın bu çağda karşılaştığı zorluklara göğüs gerebilmesi için inançlı olmasının yanı sıra ahlaki değerlere bağlı kalması gerektiğine vurgu yaptığı aktarıldı. Dünyanın farklı yerlerindeki insanların maruz kaldığı zulüm, yoksulluk, baskı, temel özgürlüklere yönelik kısıtlamalar, sosyal adaletin yoksunluğu ve bölgenin yaşanan savaş, şiddet, ekonomik ambargo ve zorla göç ettirilme konularının ele alındığı Sistani'nin İsrail işgali altındaki Filistin'deki halkın durumuna da değindiği belirtildi. Sistani'nin dini ve ruhani liderlerin bu tür acılara son vermedeki rollerine vurgu yaptığı, dünya ülkelerinin liderlerinin akla sığınarak savaş ve şiddetten sakınmaları gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Ayetullah Sistani'nin hakların onurlu yaşam haklarının ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çektiği, dünya toplumlarında barışçıl yaşam ve dayanışmanın sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi. Irak tarihinin dünyadaki konumu ve değişik etnikleriyle Irak halklarının olumlu tavırlarına dikkat çektiği vurgulanan Ayetullah Sistani'nin ülkenin yaşadığı sıkıntıların bir an önce sona ermesi dileğinde bulunduğu aktarıldı. Irak'taki Hristiyanların diğer Iraklılar gibi barış ve huzur içerisinde yaşayarak tüm anayasal haklarına sahip olmaları gerektiği vurguladığı belirtilen Sistani'nin, özellikle de terör örgütünün ülkenin büyük bir bölümünü işgal ettiği bir dönemde dini mercilerin oynadığı olumlu role değindiği belirtildi. İki dini lider arasında görüşme başlarken Papa Francis'in daha sonra Antik Ur kentinde din adamlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Papa Francis dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazimi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri Bağdat'ta Segidetül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti. Tarihte ilk kez bir papa Irak'a ziyaret gerçekleştiriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Francis, Irak'ın başkenti Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Papa ile yaptığı görüşmesinde aşırılık ve terörizme karşı mücadeleye devam etme gereğini vurguladı. Papa Francis Necef'te Iraklı Şiilerin ruhani lideri, Irak'ın büyük taklit merci Ayetullah Ali Sistani ile de bir araya geldi. Görüşmede yine dünya ülkelerinin liderlerinin akla sığınarak savaş ve şiddetten sakınmaları gerektiği vurgulanırken, dini ve ruhani liderlerin bu tür acılara son vermekteki rolleri ele alındı. Biz bugün sohbetimizde bölgemizde yaşanan son gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalışacağız. Bugünkü röportajımızda araştırmacı yazar Sayın Cahit Kılıç hocamız bizimle birlikte. Cahit hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ilk önce Papa Francis'in Irak ziyaretinden başlayacak olursak, şimdi bu ziyarette önemli ve öne çıkan başlıklardan biri de terörizm ve şiddete karşı mücadeleydi. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şimdi bu aynı zamanda Batılıların bizim bölgeye karşı bir tür talebi ve isteği olarak değerlendiriliyor mu acaba? Nasıl bir yorumlama yapıyorsunuz bu ziyaretle ilgili efendim?
Efendim, şimdi Papa'nın, daha doğrusu Katolik dünyasının lideri olan papaların papası, bugüne kadar hiçbir papanın ziyaret etmediği Irak'ı ziyaret ettim. Irak için ve belki de Orta Doğu için ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor. Önemli. Rivayet odur ki Behram Salih davet etmiş bir buçuk saniye önce. O da bu davete icabet etmiş. Tabii her davet edilen yere icabet etmez. Irak'a icabet etmesinin nedenlerinin başında bana göre bazı siyasi analistler de aynı şeyi vurguluyorlar. Irak'ta gittikçe azalan Hristiyan nüfusun bir şekilde korunma altına alınması ve oradan Hristiyan nüfusun ilişkisinin kesilmemesi. Şimdi 2003'ten önce Irak'ta 1 milyon 400 bin civarında Hristiyan nüfus varmış. Batılı emperyalist güçlerin Irak'a saldırısından sonra bugüne kadar gelen noktada bu kimilerine göre 200 bine düşmüş, kimilerine göre 400 bine düşmüş. Ne olursa olsun 3'te 2'sinden fazlası Irak'ı terk etmiş ya da bir şekilde başka bir yerlere göç etmişler bir şekilde. Dediğim acaba diyorum ki bu Irak'ta yaşanan katliamlarda Hristiyanlar da şey oldu mu, etkilendi mi, onlara da katliam yapıldı mı? Özellikle 2003'teki Batılı dünyanın saldırısı. Şimdi biliyorsunuz Katolikler Protestanlardan farklı olarak biraz daha insani yönleri ağır basıyor. Vatikan Kilisesi de sanki Protestanlara göre daha biraz insani gibi davranıyorlar, geliyor. Dünyada onların da sözü onların en çok geçiyor. Fakat şimdi neyin günahını çıkarıyor Papa Irak'a gelerek? Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon ortağı İngiltere soykırım uyguladı Irak'ta. 1,5 milyondan fazla insan öldürdü. 1 milyondan fazla kadının namusuna el atıldı. İffeti kirletildi. Papa bunları mı temizleyecek? Papa elbette ki bunları temizleyebilecek durumda değil ama en azından bunları vurgulayıp Batı'ya bunu siz yaptınız diyor mu, onu da demiyor. Sadece gelmiş ziyaret ediyor. Efendim işte nereye ziyaret ediyor? Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olarak bilinen, öyle olduğu varsayılan Ur bölgesini gitmiş, ziyaret etmiş orada. Başka güzel şeyler olmuş aslında. Kur'an okumuş, Kur'an tilavetini dinlemiş Papa. Kürt bölgesini ziyaret ediyor. Yani aslında insani açıdan baktığınızda çok da eleştirilecek gibi değil. Ama Batı'nın günahını Papa'dan çıkarmamak lazım. Papa acaba Batı'nın Irak'ta yaptığı soykırımı demin de vurgulamaya çalıştığım gibi nasıl karşılıyor ve bunu dünyaya neden deklare etmiyor? Burada Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere bir katliam uyguladı diye. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta ne işi var, niye çekilmiyor da demeli. Diyebiliyor mu bilmiyorum, diyemiyor. Tabii Ayetullah Sistani ile görüşmüş. Burada en önemli, göze çarpan en önemli şey, şaşalı, gösterişli bir yerden gelen Papa, Ayetullah Sistani'nin mütevazı bir hanede, bir kanepede oturduğunun karşısına oturuyor, onu ziyaret ediyor. Dünyanın boş olduğunun, şaşağının, gösterişin, alayışın bir işe yaramadığını, orada yaşayanların da, burada yaşayanların da aynı insanlar olduğunu vurgusunu acaba Papa şey yaptı mı, dikkate aldı mı? Biliyorsunuz Vatikan şaşağılıdır, gösterişlidir, alayışlıdır. Ama Ayetullah Sistani'nin o kadar mütevazi bir yeri var ki insan huşuya geliyor. Vallahi ben şahsen gördükçe tüylerim diken diken oluyor. Böyle büyük bir ruhani lider nasıl bu kadar basit bir şekilde yaşıyor? İşte İslam'ın büyüklüğü de burada. Papa bunun da farkına vardı mı, onu derk etti mi, onu bilmiyorum. Papa'nın başka ne olabilir? Irak'la Batı arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinde de faydası olabilir mi? Zannetmiyorum olsun. Irak Batılı siyasetçiler Papa'dan, daha doğrusu Vatikan'dan bağımsız olarak siyasetlerini yönlendiriyorlar. Bir dönemdir, bir gösteriştir, bir görüşlerin belki de ortaya çıkmasına sebeptir. Ben şahsen olumlu karşılıyorum ziyareti. Ama dediğim gibi hiç olmasa Amerika'yı telin edecek bir iki söz söylemeli Papa. Bunun üstünde durmak lazım diye düşünüyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Tanyeri Haber İnternet Portalı Genel Yayın Yönetmeni ve Siyasi Analist Sayın Cahit Kılıç hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde sevgili dinleyiciler, 3 günlük Irak ziyaretinde çeşitli yetkililerle görüşen Papa Francis'in önde gelen din alimi Ayetullah Sistani ile görüşmesi ve bu ziyaretle ilgili kısaca analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Amerika yeni yönetiminin eski başkan Donald Trump'ın başarısız politikalarını izlemeye devam etmesini eleştirmesi, İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Majid Tahti Revanche'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak korsan İsrail'in İran'a yönelik her türlü yanlış hareketinin doğuracağı sonuçların hakkında uyarıda bulunması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibaba denen İranlı nükleer bilimci Şehit Fahrizade suikastının karşılıksız kalmayacağı konusundaki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastinin karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı. Garibabadi, açık deliller Siyonist rejim İsrail'in nükleer bilimci Fahrizade suikastinin perde arkasında yer aldığını gösterdiğini ve korsan rejimin bu insanlık dışı cinayetinin hesabını vermesi gerektiğini belirtti. Garibabadi, bu tür korkunç ve tehlikeli cinayetlerin uluslararası barış ve güvenliğin üzerindeki etkileri de çok kötü olacağını kaydetti. Garibabadi, terörün uluslararası camia için ciddi bir sorun olduğunu, bu yüzden topluca tepki verilmesi gerektiğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üyelerini terörle mücadelede, uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve bu tür insanlık dışı uygulamaları en sert biçimde kınamalarını istediğini ifade etti. İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran yakınlarında düzenlenen terör saldırısında şehit düştü. Batı medyası, Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in bu suikasteyle bulunduğunu yazdı.
Risalet gazetesinde Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Kianush Yampur'un ülkede aşılama çalışması için 180 milyon doz aşı temin edileceğini açıklaması, İmam'ın fermanını icra merkezi başkanı Muhammed Muhbir'in İranlı uzmanların ürettiği ilk koronavirüs aşısının insan üzerinde test aşamasında ikinci ve üçüncü faza geçmek üzere gerekli izni almayı başardığını açıklaması gibi haberler yer verilirken, Cami Cam gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Filistin halkına yönelik saldırılarına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist işgalci askerler cumartesi günü Ürdün Nehri batı yakasına bir kez daha baskın düzenledi. İLİB'in bildirdiğine göre Siyonist rejim askerleri söz konusu saldırıda birkaç Filistinli yaralarken birkaçını da gözaltına aldı. Yerel kaynaklar Siyonist rejim askerlerinin söz konusu baskında Filistinli vatandaşları göz yaşartıcı gazlar ve gerçek mermilerle hedef aldığını duyurdu. Öte yandan Filistin Kızlar Cemiyeti yaptığı açıklamada Siyonist işgalci askerlerin Batı Şeria'da Cenin'e düzenledikleri saldırıda 3 Filistinli kadın yaralanırken 3 gencin de gözaltına alındığını bildirdi. Filistin'in Huzma bölgesinde Siyonist işgalcilerin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli gencin yaralandığı kaydedildi. İşgalci Siyonistler ayrıca işgal altındaki Kudüs'ün Şavat kampında Filistinlilere ait bir evi tahrip ettiği kaydedildi. Bilindiği gibi Siyonist işgalciler yayılmacı siyasetleri doğrultusunda sürekli Filistin'in çeşitli bölgelerine saldırarak Filistinlilere yönelik soykırım politikasını sürdürmektedir.
Hemşeri gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu uzman denen çavalları sonucu İran'ın titanyum üreten ülkeler arasına girmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının çabaları sonucunda İran İslam Cumhuriyeti dünyada titanyum metali üreten ülkeler arasında yer aldı. İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu uzmanları ortopedik implement üreten büyük bir firma ile yaptığı anlaşma çerçevesinde stratejik titanyum metalini üretmeyi başardıkları kaydedildi. Bu başarı İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer sanayide atsız kahramanlarının başarılarına yeni bir altın sayfa eklediği, söz konusu uzmanların büyük başarılara imza atmakta sınır tanımadıklarını ortaya koyduğu belirtildi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece Mobi Data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sanal turlar, koronavirüs sonrası dönemde turizmin canlanması için çözüm.
Bir yıl aşkın sürede dünya üzerindeki insanlar koronavirüs korkusu dolayısıyla evlerine kapanmışlardır. Bu istenmeyen esaretten kurtulmanın yollarından biri de dünyadaki görmeye değer yerleri ve mekanları sanal turlar ile gezmek olabilir. Bunun masrafı ise hızlı bir internet ve bilgisayar ya da cep telefonuna sahip olmaktır. Halihazırda eve kapandığınız sırada bile dünyanın hayret uyandırıcı binalarını gezmeniz ve keyif almanız mümkün.
Dünya nüfusunun yarısından fazlası 2020 yılında çeşitli seyahat kısıtlamaları ile karşı karşıya kaldılar. Bu bağlamda turizm endüstrisi bir şekilde ortadan kalkmış oldu. Bu dezavantajlı durumda müşterileri tekrar geri kazanmak için ciddi bir zorluk haline gelmiş oldu. Tabii yeni deneyimler sağlamak, rekabetçi bir pazarda turizmin tekrar öne çıkmasına yardımcı olabilir.
Sanal turizm bu fırsatı sağlamış oldu ve dünya çapında birçok ülke sanal turlarla turizm sektörünü tekrar hazırlamak ve kademeli olarak geliştirmek için gelenekçi pazarlama çabalarını gündeme getirdi. Örneğin Alman Ulusal Turizm Kurulu 360 derecelik artırılmış gerçeklik programı kullanılarak gezginlerin evlerinden çıkmadan bir destinasyon noktası aramasına yardımcı olmak için bir dizi sanal deneyim sürecini ve turlarını başlattı.
Japonya Ulusal Turizm Örgütü 360 derecelik film deneyimi aracılığıyla ülkenin her yerinden manzaraları sanal gerçeklik vasıtasıyla görücüye çıkardı. Film sanal deneyimler sunarak ve Japonya'nın en iyilerini temsil ederek insanları mesafeli olarak seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik ediyor. Afrikalı tur operatörleri de milyonlarca evdeki gezginin ihtiyaçlarını karşılamak için dijital olarak devreye girdi. Kenya'da turizm ve yabani yaşamdan sorumlu Devlet Bakanı Necip Balala, ülkesinin turistik yerlerini ve mekanları sergilemek için canlı sanal tur kampanyasını başlattı. Tabii ki Finlandiya, 2018'de koronavirüs salgının patlak vermesinden önce seyahatte sanal gerçeklik VR potansiyelini kullanan başkentin dijital simülatörü olarak sanal Helsinki'yi tanıtan en önemli örnek ülke oldu.
Sanal tur nedir diye merak edebilirsiniz. Sanal tur aslında bir ortamın 360 derecelik görüntülerinden oluşan bir görüntüdür. Bu görüntüler kullanıcıların bir müze veya tarihi sitenin uzaktan ve neredeyse tüm bölümlerini görüntüleyebilmesi için arka arkaya sabitlenir veya hareketli olarak sunulur. Bu sanal tuğulların bazılarında kullanıcının görüntülediği yere veya eseri açıklayan bir konuşmacı veya seslendirici bile var.
Son dönemde Guardian'dan uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki muhteşem binalara gitmiş ve izleyicilere ve kullanıcılara sanal korona yürüyüşleri için 10 öneri sunmuştur. Mısır'da Sultan Barkok Camii ve Külliyesi, İngiltere'de Wings Binası, Fransa'da Versailles Sarayı, Hindistan'da Şehir Sarayı, İspanya'da Casa Balio, Amerika Birleşik Devletleri'nde Thales'in Evi, Rusya'da Dami'nin Kulesi, Bulgaristan'da Rüzgar Sevdalısı Kalesi ve Avustralya'da Bublehouse 9 seçenek olarak sanal turlar için Guardian tarafından uygun görülmüştür. Ancak bu listede ve sanal turda oldukça cazip olan bir diğer seçenek de İranistan Cumhuriyeti'nin başkenti Tahran'daki Gülistan Sarayı'dır.
Guardian'da Gülistan Sarayı ile ilgili şu açıklamalara yer verilmiştir. Yaklaşık 140 yıldır İran'ı yönetmiş Kacar Hanedanı başından beri başkent olarak Tahran'ı seçti. Kacar krallarının her biri başkente görkemli konaklar inşa etmeye başladılar ve bunlardan biri bugün Tahran'ın kalbindeki Gülistan Sarayı'dır. Şehrin en eski saraylarından biri ve UNESCO Dünya Mirası'nın doğu ve batının sanat ve mimarisinin bir arada görüldüğü eserdir.
İran'ın eşsiz tarihi komplekslerinden biri olan Gülistan Sarayı kompleksi, Tahran'ın güneyinde Büyük Pazar yakınında yer almakta ve her gün ülke içinden ve dışından çok sayıda turisti kendini çekmektedir. Gülistan Sarayı tarihi Ağa Muhammed Han Kacar'ın saltanatı dönemi, yani yaklaşık 400 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Nasreddin Şah, Avrupa gezisi yaşayan ilk İran kralıydı. Bu gezinin ardından İran'a yeni mimari tarzlar gelmeye başladı. Mimarideki bu değişikliklerin açık bir örneği Gülistan Sarayı'ndaki Şems el-İmare binasıdır.
Bu kompleksin adının Gülistan olarak değişmesi Ağa Muhammed Han Kacar döneminde yapılan Gülistan isimli binadan kaynaklanmıştır. Bu bina 1801 yılında Fethali Şah döneminde tamamlanmıştır. Gülistan Sarayı'nın temeli ise 1590 yılında Şah Abbas Safevi döneminde Şah Tahmasp Hisarı içinde bahçenin yapılması ile atıldı. Daha sonra da 1668 ila 1698 yılları arasında Şah Abbasi Çınaristanı'nda konağın inşası ile tamamlandı. Tabii ki bugün bu temellerin izleri yok ve Gülistan Sarayı'nın şu anki yapısı Zendiye dönemine ait olan bazı anıtlar ve binalar ile sınırlıdır. Bu bağlamda Gülistan Sarayı'ndaki mermer taşının görünümü 1840 yılında Fransız ressam ve mimar Eigne Flandin tarafından resmedilmiş ve bugün de aynı şekilde olduğu söylenmelidir. Ayrıca İtalyan gezgin Peter de Lovare'nin seyahat günlüğünün bir parçasında Kraliyet Sarayı'nın etrafında çınarlı kalanların olduğunu yazmıştır.
Ağa Muhammed Han Gacar döneminde bu hisarın önemi çok büyükmüş. Zendiye döneminin sonunda ve Kerim Han Zend'in 1779'daki ölümünden sonra Ağa Muhammed Han Gacar 1779 yılında İran'ın iç krizinden yararlanarak Gacar aşiretlerini ikamet ettikleri yer olan Gorgan Ovası'ndan Elborz'un güney yamaçlarına yani Tahran'a getirtti. Hicri kameri 1210 Nevruz'unda İran kralı olarak taç giydi. Bu durum ise Gülistan Sarayı'nın önemini daha da artırdı ve Nevruz'da öldü. Fethullah Şah Gacar döneminde ise Gülistan Sarayı daha çok genişledi ve güzelleşti. Nasreddin Şah'ın Avrupa'ya yaptığı 3 seyahati ve yaklaşık 50 yıl süren uzun bir iktidar dönemi Gülistan Sarayı'nı kökten değiştirdi ve bir ölçüde Avrupa'dan etkilenmiş hale getirdi.
Gülistan Sarayı, Sadabad Sarayı gibi çok geniş bir alana sahip olmamasına rağmen Evye Sarayı, Salam Salonu, Rüzgar Kulesi, Aynalı Salon, Fil Dişi Salonu ve Şemsul İmare gibi farklı mekanların varlığından dolayı mimari ve estetik öneme sahiptir. Gülistan Sarayı'nın farklı bölümleri vardır. Bu bölümler arasında Şemsul İmare, Kerimhane Halvetgahı, Mermer Taşı Eyvanı, Merkezi Salon, Selam Salonu olarak bilinen Müze Salonu, Aynalar Salonu, Elmas Salonu, Havuzhane Fil Dişi Salonu, Kap Salonu, Pırlanta Salonu, Fotoğraf Odası ve Etnoloji Müzesi'ne değinmek mümkündür.
Gülistan Sarayı albüm binası, Gacar krallarının geri kalan resimlerinin bir koleksiyonunu içeren dünyanın en zengin ikinci albüm binasıdır. Kameranın icadından ve Avrupa'da fotoğrafçılığın popüler olmasından sonra kamera İran'a ithal edildi ve fotoğraf sanatı popüler hale geldi. İran'da fotoğrafçılığın teşvik edilmesindeki en önemli faktörlerden biri Nasreddin Şah'ın bu yeni sanata olan ilgisiydi. Öte yandan sanat akademisine yabancı fotoğrafçıların gelişi ve fotoğraf eğitimi bu modern sanatın yayılmasında etkili olan diğer faktördü.
Nasreddin Şah'ın kendisinin kamerayı ele aldığı ve eşlerinin, çevresinin, sarayın, hizmetçilerin görüntülerini kaydettiği biliniyor. Onun İran'ın ilk öz çekimlerini kaydettiğini ve bu öz çekimleri bazen eşleriyle bazen de bireysel olarak aynanın karşısına kamerayı bırakarak gerçekleştirdiğini bilmek de ilginç bir durumdur. Nasreddin Şah sırf fotoğrafçılığı yaygınlaştırmadı. Yönetim ve idare konusunda iyi bir sicile de sahip olmayan bu Gacar kralı bugün Gülistan Sarayı'nın da albüm binası olarak bildiğimiz geniş bir görüntü arşivi kurmayı başardı. Gülistan Sarayı, albüm binası, Gacar döneminin ünlü fotoğrafçılarının çeşitli fotoğraflarını içeren küçük ve büyük boyutlarda 4000'den fazla tek kişilik fotoğraf içeren 1040 eski albümü içeriyor. Persepolis'in eski bir resmi, Tağ-ı Bostan'ın eski bir resmi, Enüs-ü Devlen'in bir fotoğrafı, Nişabur Ulu Cami'nin eski bir resmi, Hazreti Seyyid Eş-Şuheda aleyhisselam türbesinin bir resmi, eski bir Tahran resmi bu görülmeye değer koleksiyonda bulunuyor.
Gülistan bahçesi kralların hükümdarlığı döneminde çok büyüktü ve birkaç ayrı saray, çok sayıda ağaç, geniş bir alan ve yeşillik alandan oluşuyordu. Ancak maalesef kentsel dokunun genişlemesiyle bugün sadece 5,5 hektar kadarı geriye kaldı ancak yine de görkemini korumayı başardı. Gülistan Sarayı UNESCO Dünya Miras Listesi tarafından 2013 yılında Kamboçya'da düzenlenen 37. UNESCO Dünya Mirası Komitesi yıllık toplantısında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.
Sonuç olarak bu tarihi mekanın bölümlerine sanal erişimin çok heyecan verici ve gelişmiş olmamasına rağmen mevcut şartlardan dolayı bunun da altın bir fırsat olduğu söylenebilir. Böyle salgının estirdiği korku ortamında bu mekanları gerçek bir şekilde gezmek mümkün mü ki? Tabii ki aşıcı bir bahçeyi gezmek, güzel ve rengarenk fayansları izlemek ve bu saraydaki Selman Salonu'ndaki övgüye değer mozaik sanat eserleri görmek hiçbir turistin aklından silinmeyecek kalıcı şeylerdir. Ancak şimdilik bu sarayı sanal olarak gezmek için siz de www.golestanpalace.ir adresine uğrayabilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, sanal gezi ve sanal turlar üzerine hazırlamış olduğumuz özel sohbetimizi dinlediniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 15. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bu bölümünde ergenlik çağının bazı uygun ve bazı uygunsuz özelliklerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde ergenlik çağının öneminden söz ettik ve dedik ki bu evrede aşırı coşku ve heyecan, duygusal ve makul olmayan kararlar gibi uygunsuz özelliklerin yanında düşünceli olmak, idealist olmak ve enerjik olmak gibi uygun özellikler de ergen insanda ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi ergenlik çağında başka ne gibi özelliklerin ortaya çıktığını gözden geçirmek istiyoruz.
Her toplumun en önemli sermayelerinden biri o toplumun genç kuşağıdır. İslam dini buna göre genç çocukların konumuna özel ilgi duymuş ve onlara da maddi, manevi, ruhi, cismi, ahlaki, sosyal ve dünyevi ve uhrevi açılardan tam gözetim altına almıştır. Ergenlik çağı insan kişiliğinin geliştiği ve şekillenerek gereken kıvamı aldığı en önemli evredir. İslam evliyaları ergenlik çağını ilahi önemli nimetlerden biri saymış ve sürekli bu önemli kesime ilgi gösterilmesine vurgu yapmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu kesim hakkında şöyle buyuruyor. Sizlere çocuklarınıza iyilikte bulunmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların yüreği çok ince ve narindir. İmam Ali Aleyhisselam da oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a hitaben şöyle buyuruyor. Genç çocuğun kalbi boş bir tarla gibidir. İçine ne ekerse kabullenir. Bu yüzden kalbin sertleşmeden ve beynin başka şeylerle uğraşmadan önce sana edebi öğretmeye başladım ki işlerine ciddi bir azim ve irade ile başlayabilesin. Öyle işler ki tecrübe ehli onu tecrübe etmek için gereken zorluklara katlanmış ve sen onu yeniden tecrübe etmekten kurtulmuş olursun.
Ergenlik çağına gelen insan bazı uygun veya uygunsuz özelliklere sahip olabilir. Kuşkusuz ebeveynin vereceği doğru terbiye ile genç çocukta iyi özellikler yavaş yavaş artar ve kötü özellikleri yok olur. Gerçekten ergenlik çağı sürekli sorun yaratan bir evredir. Gerçi her yaşın kendine özgü meseleleri vardır. Fakat ergenlik çağına gelen genç kızlar ve erkeklerin karşılaştıkları sorunlar iki sebepten ötürü çözümlenmesinde güçlük çektikleri sorunlardır. İlkin çocukluk evresinde sürekli çocuğun meseleleri ebeveyni ve öğretmenleri tarafından çözülmüştür. Oysa ergenlik çağına gelen çocuk bundan böyle sorunlarını kendisi çözümlemesi gerekir. Ancak ne var ki birçok genç çocuk bu evrede tecrübesizlik yüzünden tek başına sorunlarının üstesinden gelemiyor. Öte yandan ergenlik yaşına gelen insan bağımsız ve hür olduğunu hissetmeye başlar ve bu yüzden sorunlarını bizzat kendileri çözümlemek için çözüm yolları arayışına girer ve ebeveyn veya öğretmenlerinin sunduğu çözüm yollarını benimsemek istemez. Bu evrede ebeveyn, ergenlik çağına ayak basan çocukları ile güçlü irtibat kurarak çocuklarında özgüven duygusunu geliştirmeye yardımcı olmaları gerekir.
Gerçekte genç sözcüğü oldukça karmaşık ve istek ve gereksinim dolu bir evreyi hatırlatır ve içinde yaşamın çeşitli alanlarında çaba sarf etmeyi beraberinde getirir. Bu evrede genç insanın içinde türlü istekler ve gereksinimler baş gösterir ve eğer bunlar doğru biçimde yönlendirilirse gencin cismi ve ruhi sağlığına vesile olur. Buna karşın bazen insan bu isteklere yerine getirmesi için başkalarının hakkına el uzatır, bazen de despotluğa ve bazen de yalakalığa ve hatta alçaklığa yönelir. Yine bunun yanında genç çocuğun içindeki agresiflik, tahrip ve taciz isteği, şan ve şöhret ve mal ve mevki aşkı gibi içgüdüleri onu ahlak ve insaniyet yolundan saptırabilir. Eğer genç çocuğun bu tür içgüdülerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlanırsa direnişi kırılır ve ona yakışmayan bir yola sapar. Bu yüzden de genç çocuğun evliyaları ve ayrıca sosyal yasalar içindeki iman gücünü ve dini inançlarını ve kanunlara uyma hissini takviye ederek büyük ölçüde doğru yoldan sapmasını engelleyebilir.
Ergenlik çağının bir başka özelliği bu çağa ayak basmış genç çocuğun isyankar olmasıdır. Gerçekte genç çocuk ailesinin sultasının altından kurtulmak ve özgür olmak ister. Ancak bazen bu konuda aşırıya kaçar ve isyan etmeye ve ailesinin sultasına itiraz etmeye başlar. Burada sanki genç çocuk şimdiye kadar itaat ettiği ailesine karşı ayaklanmış gibi olur. Bu evrede ebeveynin sabırlı davranması şartları onların lehine değişerek genç çocukları ile daha yakın bir ilişki kurmalarına yardımcı olabilir. Yine bir başka duygusal eğilimlerden biri aile veya çevresindeki insanlardan müspet ilgi ve duygunun yetersiz olmasıdır. Araştırmalar aşırı duygusal ilişkilerin tuzağına düşen gençlerin genellikle anne veya baba veya her ikisi tarafından sevgi görmeyen gençler olduğunu gösteriyor. Gerçi bu etken sadece gençler ve eksiklikleri ile sınırlı değildir ve yetişkin insanlar için de geçerlidir.
Kişilik ezikliği ergenlik çağının bir başka olumsuz özelliğidir. Bazı genç çocuklar aile içinde kişilik yetersizliği yüzünden çok özel bir durumla karşı karşıyadırlar. Aile içinde sürekli aşağılanma, serzeniş, sert ve sürekli eleştiriler genç çocukların kişiliğinin ana çekirdeğini tehdit eden ve yok edebilen etkenlerdir. Bu yüzden genç çocuk yavaş yavaş ebeveyni ile kendi arasındaki mesafeyi artırmaya başlar ve artık onlara yakın olmadığını hissetmeye başlar. Öte yandan genç çocuğun ailesine yüz çevirmesi kendisini aile ortamının dışında örnek kişilik aramasına vesile olur. Bundan başka genç çocukta kişilik kazanma içgüdüsü oldukça güçlü bir duygudur. Genç çocuk giyim kuşam biçimi, saç modeli ve orallara verdiği tepkilerden onur duyar ve kendi yaşıtları arasında tabiri caizse hava atar. Genç çocuk büyüdüğünü anlayabilmek için kişiliğini beyan etmeye ve kendini de ispat etmeye çalışır. Bu evrede ebeveynin genç çocuklarına karşı uygun davranması ve kişiliğine saygı göstermesi ve uygun elbise seçiminden hobilerine kadar her işte ona danışmanlık yapması gerekir.
Bağımsızlık ergenlik çağının olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Genç çocuk artık çocuk değildir. Ergenlik çağına gelen bu insan artık büyüdüğünü ve işlerinde kendisi karar verebileceğini hissetmeye başlar. Ancak eğer bu duygu ebeveynin tahakkümü ve sert tepkisiyle karşılaşırsa bu kez bağımsızlık duygusu isyana dönüşür. Bu ihtiyacımızı tatmin etmek için genç çocuğun özgür bırakılması tabii kendine ve başkalarına zarar vermeyecek noktaya kadar gereklidir. Şiddet ve sert tepki genç çocuğu aile ortamından uzaklaştırır ve ebeveyni ile ilişkilerini olumsuz etkiler. Ve bu kez genç çocuk işlerinde gizliliğe veya agresifliğe yönelir. Bu konuda ebeveynin genç çocuğa yumuşak, sevgi ve saygı ve aynı zamanda ciddi ve uygun bir şekilde davranması gerekir. Genç çocuk bu evrede depresyon, agresiflik gibi ruhi hastalıklara yakalanma riskinin yanında intihar, uyuşturucu bağımlılığı ve benzeri sosyal hastalıklara da maruz kalabilir. Böyle bir durumu önleyebilmek için her şeyden ziyade ebeveynin genç çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleridir.
Genç çocuğun büyümesi ve gelişmesi ve ebeveynine uyum sağlaması ve uygun talim ve terbiye modellerini izlemesiyle beraber yavaş yavaş iyi özellikleri de gelişir ve düşüncelere ve davranışlarına yansımayı başlar. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Genç çocukların elinden tutun, zira onlar hayır amellere daha hızlı yönelir." Din önderlerinin öğretilerinden hareketle ergenlik çağına edep öğrenme çağı diyebiliriz. Bu evrede genç çocuğun zihni gelişirken istekleri ve gereksinimleri de daha makul hale gelir. Genç çocuk artık büyük bir şevkle çevresindeki insanların deneyimlerini öğrenmeye ve bilgi seviyesine gelişmeye hazırdır. Bu yüzden genç çocuk bu evrede sürekli tam gözetim altına alınmalı ve programlara düzenli olma ve böylece bu altın evreden en iyi biçimde yararlanmasına zemin hazırlayarak içindeki yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olunmalıdır.
Taklit ergenlik çağında daha çok göze çarpan güçlü içgüdülerden biridir. Ergenlik çağına gelen insan, ebeveyninden başka kendi yaşıtlarını da taklit etmeye eğilimlidir. Ergenlik çağında taklit etme ameli 12 yaşta başlar. Genç çocuk yaşıtlarını ilmi, ahlaki vesaire alanlarda taklit eder. Ancak bu taklit bazen körü körüne ve bazen bilinçlidir. Körü körüne taklit etme durumunda genç çocuk her türlü yararlı veya zararlı ameli bilinçsizce taklit eder. Ancak bilinçli taklitte genç çocuk izlediği modelin müspet yönlerini seçer ve onları izlemeye başlar ve uygunsuz amelleri tespit ederek onları bir kenara bırakır. Bu yüzden ebeveyn ve öğretmenler genç çocukları yaşamla ilgili meselelerde körü körüne taklit etmemeleri doğrultusunda bilinçlendirmeleri gerekir. Çünkü bu gibi bir taklidin sonu kötüdür. Bundan başka ebeveyn de genç çocuklarını uygun davranış modelleri ile tanıştırmaları gerekir.
Ergenlik çağına gelen insan kendi kişiliğinin, boyutlarını ve varlık aleminin yaratılışını düşünmeye muhtaçtır. Bu yüzden genç çocuklara bu konuları düşünebilmeleri için yeterli fırsat verilmelidir. Bilinçli ebeveyn hiçbir zaman genç çocuklarının bu eğilimine müdahale etmez ve böylece onun özgüven duygusunu da sarsmaz. Yine genç çocuğun yaşamı daha çok umutların üzerine inşa edilmiştir. Umut her insanın yaşamında değerli bir etkendir. Gerçekte başta genç çocuklar olmak üzere tüm insanların kendileri için seçtikleri yaşam çizgisi geleceğe yönelik umutlarından kaynaklanır. Bilinçli ebeveynler genç çocuklarının gelecek ufkunu en güzel biçimde tasarlar. Bu konuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle buyuruyor. Ülkenin en temel ihtiyacı genç kuşakta geleceğe umut, neşe ve özgüven yaratmaktır.
Bazılarının düşündüğün aksine genç çocuk din ve inanç meselelerine ilgi duyar ve dinin yaşamında ifa ettiği önemli rolün bilincindedir. Bu yüzden genç çocuklar dini meselelere daha aktif biçimde katılır ve büyüklerden dini kavramlar hakkında sorular sorar. Bu evrede genç çocuk inançlarını yeniden inşa etmek ve körü körüne taklit etmekten kurtulmak ve akılcı delillerle inançlarını yeniden yaratmak ister.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. İnsanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Sağlık, insanoğlunun en temel ihtiyacı ve bekasının güvencesidir. Bu yüzden İslam dini sağlık için birçok tavsiyede bulunuyor. İslam dini önlem almak, tedavi etmekten daha iyidir kuralından hareketle insanları sağlığını korumaya davet ediyor ve böylece hastalıkların baş göstermesini önlemeye çalışıyor. Oburluktan ve israftan kaçınma, Kur'an-ı Kerim'in önleyici tedbirlerinden biridir. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir yerde Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer! sağlığına hastalanmadan önce dikkat et ve bundan hastalandığın zamanlarda yararlan. Resul-i Ekrem bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Kim bir gece gündüzü geride bırakmışsa ve o sırada üç nimete sahip ise dünyanın nimetleri ona tamamlanmış demektir. Bunlar beden sağlığı, güvenlik ve günlük giderlerdir ve eğer dördüncü nimete de sahip ise o zaman dünya ahiret tüm nimetlerin sahibidir ve o dördüncü nimet de İslam'dır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.